Ayrım 12.
Yeryüzünde milyonlarca insan bizim için hala bir giz olan bir takım süreçlerle ve bir takım çabalarla cins ve türlerin birbirleriyle çaprazlanmasını sağlayarak binde bir olsun özgün ve yaratıcı bir insan dünyaya getirebilmek amacıyla, yalnızca böyle bir amacın aracı olabilmek amacıyla, yalnızca böyle bir amacın aracı olarak yaşıyorlar. Daha yüksek nitelikleri taşıyan bir insan için bu oran 10.000'de 1'dir. Daha da yüksek ise ancak 100.000'de 1 gerçekleşebilir. Dahiler milyonda bir yetişir, insanlığın olgunlaşmasını sağlayan büyük dehalar için ise yeryüzünden belki de binlerce milyon insanın gelip geçmesi gerekmektedir. Kısacası ben bütün bu sürecin geçtiği imbiye bakmadım. Ama bu işlerin belli bir yasasının olması gerektiği de hiç kuşkusuzdur. Burada rastlantı söz konusu olamaz. Razumihin sonunda dayanamadı ve ne yapıyorsunuz yahu, şaka mı ediyorsunuz siz diye bağırdı. Yoksa birbirinize dalga mı geçiyorsunuz? Oturmuşlar birbirleriyle alay ediyorlar. Rodya, sen ciddi misin? Raskolnikov dönüp Razumihin'e baktı. Yüzü solgun ve üzüntülü gibiydi. Bu durgun üzüntülü yüzün karşısında portrenin gizlemeye bile çalışmadığı ve insanın sinirine dokunan terbiyesiz alaycı yüzü Razumihin'in pek tuhafına gitti. Kardeş, bunları söylerken eğer ciddiydiysen, yani bütün bu dediklerinin hiç de yeni şeyler olmadıklarını, daha önce binlerce kez okuduğumuz ve dinlediğimiz şeylere benzediklerini söylerken ciddi değilsen bunda haklısın. Ama söylediklerin içinde gerçekten özgün olan ve gerçekten de sana ait olan şey, bunu dehşetle söylüyorum, vicdan sesine uyularak kan dökülmesine izin vermendir. Hem de beni bağışla, nasıl bir kör inançla. Senin yazının ana düşüncesi de sanırım bu. Hem bu vicdan sesine uyarak kan dökme, bence resmi yolla, yani yasal olarak kan dökmekten daha korkunç bir şey. Tümüyle katılıyorum dedi Porfiri. Böylesi çok daha korkunç. Hayır diye devam etti Razumihin. Yazında biraz fazla coşmuş ve ileri gitmişsin. Bir yanlışlık var bu işte, okuyacağım yazını. Fazla coşmuş ve kendi coşkunluğuna kapılıp gitmişsin. Sen böyle düşünüyor olamazsın. Bulup okuyacağım yazını. Yazıda bunların hiçbiri yok dedi Raskolnikov. Yalnızca bir takım imalar var. Porfiri yerinde duramıyordu. Evet evet, suç olayına nasıl baktığınız konusunda hemen hemen aydınlanmış bulunuyorum. Yakınıza yapışıp kaldığım için beni bağışlayın, sizi rahatsız ettiğim için utanç duyuyorum. Demin bölümleri birbirine karıştırma yanlışı konusunda beni tümüyle yatıştırdınız. Ama beni hala kaygılandıran bazı pratik noktalar var. Diyelim bir adam ya da bir delikanlı günün birinde kendini tabii geleceğin bir Likürgü ya da Muhammed'i gibi görmeye başlarsa, yallah deyip önündeki engelleri kaldırmaya girişecektir. Kuşkusuz uzun bir savaş bulunmaktadır önünde. Savaş içinse paraya gerek vardır bu kez de. Hadi bakalım, savaş için para bulmaya girişecektir, öyle değil mi? Zamyatov köşesindeki kir dedi. Raskolnikov o yana bakmadı bile. Bu tür olayların gerçekten de olabileceğini kabul etmek zorundayım dedi. Aptallar ve ün peşinde koşanlar bu tuzağa düşebilirler, özellikle de gençler. Gördünüz mü? Öyleyse dedi Raskolnikov gülümseyerek. Bunun suçlusu herhalde ben değilim. Bugüne dek böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Arkadaş, başıyla Razumihin'i gösterdi. Az önce benim kan dökülmesine izin verdiğimi söylüyordu. Veriyorsam ne olmuş? Toplum sürgünlerle, hapishanelerle, sorgu yargıçlarıyla, kürek cezalarıyla esaslı bir şekilde güven altına alınmış değil midir? Ne diye kaygılanıyorsunuz? Arayın hırsızı. Ya bulursak? Pahalıya ödetin. Akla uygun. Peki ya vicdan? Seni vicdandan. Öylesine insanca bir duyguyla sordum. Vicdanı olan hatasının da bilincindeyse. Varsın, acı çeksin. Bu kürek cezasını ek olarak ona ikinci bir cezadır. Razumihin kaşlarını çatarak, peki ya gerçekten dahi olanlar dedi. Hani şu kendilerine başkalarını boğazlama hakkı verilenler, onların acı çekmemeleri gerekiyor değil mi? Hatta döktükleri kanlar için bile. Gereklilik de nereden çıktı? Burada ne buyruk ne yasak söz konusu. Kurbanına acıyorsa varsın acı çeksin. Acı ve üzüntü engin bir bilinç ve derin bir yürek için her zaman zorunludur. Birden birileriyle konuşur gibi değil de yüksek sesle düşünür gibi ekledi. Bence gerçekten büyük insanlar büyük acılar çekmek zorundadırlar. Gözlerini kaldırdı, herkesin yüzüne dalgın dalgın baktı, gülümseyip şapkasını çıkardı. Buraya geldiği zamanki durumuna göre şimdi çok daha sakindi. Bunu kendi de duyumsuyordu. Herkes ayağa kalktı. Vallahi ister sövsün, ister övsün. Ama ister kızın, ama aklına takılan küçük bir soruyu daha sormaktan kendimi alamayacağım. Biliyorum sizi çok rahatsız ettim ama aklıma gelen küçük bir düşünce var. Hani unutmamak için. Raskolnikov yüzünü soluk ve ciddi ayakta bekliyordu. Buyurun söyleyin bakalım küçük düşüncenizi dedi. Doğrusu bunu size en açık biçimde nasıl söyleyebileceğimi ben de bilmiyorum. Bu küçük düşüncem biraz fazla psikolojik. Yani pek de ele avuca gelir bir şey değil. Sizin şu yazınızı yazarken, yani kendinize bir damlacık olsun yani bir şey söyleyen şu olağanüstü insanlardan biri saymamış olmanız mümkün değildi herhalde. Yani sizin anladığınız anlamda. Raskolnikov nefretle, çok mümkün dedi. Razumihin şöyle bir kımıldandı. Porfiri devam etti. Çok mümkün olduğuna göre gündelik bir başarı sızlığınız nedeniyle ya da herhangi bir sıkıntınızı gidermek için ya da ne bileyim insanlığa yararlı bir hizmette bulunmak için önünüze çıkan engelleri aşar mısınız? Porfiri bunları söyledikten sonra tıpkı az önce yaptığı gibi birden ona sanki sol gözünü kırparak beli belirsiz güldü. Raskolnikov meydan okurcasına ve aşağılayarak, böyle bir şey yapsam herhalde size söylemezdim dedi. Hayır, ben yalnızca hani yazınızı edebi bakımdan daha iyi değerlendirebilmek için sordum bunu. Raskolnikov tiksintiyle, tüh! Böylesin apaçık ve böylesin utanmazca diye düşündü. Sonra kupkuru bir sesle, belirtmeme izin verin dedi. Ben kendimi ne Muhammed ne de Napolyon sayıyorum. Ve ne de onlara benzer biri. Bu duruma göre de onların yerinde olmadan onlar gibi olsaydım nasıl davranırdım şeklinde bir soruya sizin de doyurucu olabilecek bir karşılık vermem mümkün değil. Porfiri birden aşırı bir seni benlikle, Geçin efendim dedi. Bugün bizde Rusya'da kendini Napolyon saymayan mı var ki? Porfir'in bu kez ses tonunda söyleyiş biçiminde bile apaçık bir şeyler vardı. Geçen hatta bizim Alyona Ivanovna'ya baltayla halleden de sakın şu geleceğin Napolyonlarından biri olmasın. Köşesinde oturmakta olan Zamyotov ağzından kaçırmıştı bu sözleri. Raskolnikov bakışlarını Porfir'e dikmiş. Hiçbir şey söylemeden öylece duruyordu. Razumihin yüzü karardıkça kararmıştı. Zaten bir süredir bir şeyler sezinlemekteydi. Çevresine öfkeyle bakıyordu. Bu ağır sessizlik bir dakika kadar sürdü. Raskolnikov gitmeye davrandı. Porfir'i aşağı bir incelikle elini uzattı sevecenlikle. Gidiyor musunuz dedi. Tanıştığıma çok çok sevindim. Ricanız konusunda içiniz rahatsız olsun. Anlattığım gibi bir şeyler yazıverin. Ya da daha iyisi doğrudan bana gelin. Bugünlerde hatta isterseniz yarın. Herhalde saat 11 gibi orada olurum. Her şeyi yoluna koyarız. Konuşuruz da. Orada en son bulunanlardan birisiniz. Belki bize bir şeyler söyleyebilirsiniz. Raskolnikov sert bir sesle demek dedi. Kurallara uygun bir biçimde ve resmen sorguya çekmek istiyorsunuz beni. Bunu da nereden çıkardınız? Şimdilik böyle bir şeye hiç gerek yok. Sanırım yanlış anladınız beni. Ben yalnızca bu fırsatı kaçırmamak için ve rehin sahiplerinin hepsiyle konuşmuş bulunuyorum. Bunların kiminden çeşitli kanıtlar elde ettim. Siz ise sonuncu kişisiniz. Birden aklına gelen bir şey sevinerek Razumihin'e döndü. Yeri gelmişken şu Nikolaşka yüzünden başımın etini yemiştin sanki ben bilmiyorum. Raskolnikov'a döndü. Bu çocuğun hiçbir suçu olmadığını ama elden ne gelir? Mitka'yı da epey rahatsız etmemiz gerekti. Aslında sorun şu, yani bu işin can alıcı noktası. Siz o gün merdivenlerden çıkarken... Bir dakika, saat 8'de oradaydınız siz değil mi? Evet 8'de dedi Raskolnikov der demezdi. Bunu söyleyemeyeceğini düşünerek can sıkıldım. Evet saat 8'de açık bir daire vardı hatırladınız mı? Burada çalışan iki işçi bari siz görmüş olsaydınız hiç değilse birini. Orada boya yapıyorlardı. Hiç gözünüze çarpmadı mı? Bu onlar için çok ama çok önemlidir. Raskolnikov belleğini yoklayarak gibi ağır ağır boyacılar mı? Hayır görmedim dedi. Müthiş bir gerginlik içindeydi. Soruda gizli tuzağın ne olduğunu bir an önce anlayabilmek için sanki ölümcül bir acı çekiyordu. Bir yanlışlık yapmamak için tümden dikkat kesilmişti. Sonra kapısı açık bir dairede gözüme çarpmadı ama dördüncü katta tuzağın ne olduğunu anlamıştı. Zafer kazanmışçasına sürdürdü sözlerini. Bir memur taşınıyordu hatırlıyorum tam Alyona Ivanovna'nın karşısındaki daireden. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta hamallar divan gibi bir şey taşıyorlardı ve beni duvara sıkıştırmışlardı. Boyacılara gelince... Hayır, orada boya yapan hiçbirini görmedim ben. Hatta kapısı açık bir dairede sanırsam yoktu. Evet yoktu. Birden kendine gelen ve işin ne olduğunu anlayan Razumihin Porfiri'ye ne yapıyorsun yahu sen diye bağırdı. Boyacılar cinayetin işlendiği gün oradaydılar. Raskolnikov da cinayetten 3 gün önce oradaydı. Sen ne soruyorsun ha? Günleri karıştırmışım dedi Porfir elinde alnına vurarak. Hay Allah bu iş bende kafa falan bırakmadı. Raskolnikov'a döndü ve özür dilercesine saat 8 sularında boyacıları birilerinin orada görmesi bizim için çok önemli dedi. Buna sizin tanıklık edebileceğinizi sanmıştım oysa günleri karıştırmışım. Razumihin yüzü bir karış. İnsan böyle konularda dikkatli olmalı dedi. Bu son sözler antrede söylenmişti. Porfir Petrovich büyük bir incelikle onları kapıya kadar geçirdi. İkisi karanlık asık bir yüzle çıktılar sokağa ve birkaç adım hiç konuşmadan yürüdüler. Raskolnikov derin bir soluk aldı. Razumihin olanca gücüyle Raskolnikov'un kanıtlarını çürütmeye çabalamaktan şaşkına dönmüş bir durumda. İnanmam deyip duruyordu. Pulleri Aleksandrovna ile dünyanın nicedir kendilerini beklemekte oldukları Bakaleyev'in pansiyonuna yaklaşmışlardı. Razumihin konuyu ilk kez açıkça konuşmanın verdiği heyecan ve şaşkınlıkla yolda ikide bir de duraklıyordu. Raskolnikov soğuk ve küçümseyici bir gülümsemeyle sen inanma dedi. Her zaman olduğu gibi hiçbir şeyi fark etmedin sen bense her sözcüğü tartışıyordum. Kuruntulu bir adamsın da onun için tartışıyorsun her sözcüğü. Gerçekten de Porfiri'nin tavrının tuhafça olduğunu kabul ederim. Özellikle de Zamyotov denen alçak. Haklısın bir şeyler vardı dilinin altında ama niçin? Bir gecede düşüncesini değiştirdi de ondan. Bence tam tersine. Eğer şu sakat düşünceye inanıyorlarsa bütün güçleriyle bunu gizlemeye, kartlarını belli etmemeye çalışırlardı. Oysa bunlar sözlerini hiç dikkat etmeden son derece küstahça konuşuyorlardı. Eğer ellerinde biraz delil ama şöyle gerçek deliller ya da ciddi bir temele dayanan ufacık bir kuşkuları olsaydı daha çok kazanma umuduyla ellerini gizlerlerdi, oyunu gizli oynarlardı. Ama ellerinde bir tek olsun delil yok. Yalnızca bir takım kuruntular, uçuşan bir takım düşünceler var. Edepsizleşmeleri ve şaşırtma yoluna başvurmaları da bundan. Porfiri belki de bunun için öfkeleniyor ve canı sıkılıyor. Belki de başka bir amacı var. Akıllı bir adama benziyor. Bilir görünerek beni korkutmak istiyor da olabilir. Onun da kendine göre bir sürü psikolojisi var. Ama keselim artık. Bu açıklamaları yapmak bile bana iğrenç geliyor. Ve aşağılayıcı. Seni anlıyorum. Şu anda madem seninle açık açık konuşuyoruz. Sonunda bu konuyu açıkça konuşmaya başlamamız çok iyi oldu. Şu anda sana açıkça itiraf ederim ki onların kafasında böyle bir düşüncenin bulunduğunu ben çoktandır sezinliyordum. Gerçi bu belli belirsiz bir kuşkudan öteye geçen bir şey değildi ama böyle de olsa nasıl cesaret edebilirler böyle bir şey akıllarından geçirmeye diye düşünüyordum. Bu düşüncenin kökleri nerelerde gizli? Nasıl öfkeden kuduracak hale geldiğimi bir bilsen. Şimdi şu duruma bak. Yoksulluğun pençesine kıvranan hipokondriyak bir genç. Kuruntulu, kendi değerini bilen ve kendine değer veren bir üniversite öğrencisi. 6 aydır çekildiği köşesinde bir tek insan yüzü görmemiş. Ağır, sayıklamalı bir hastalığın hemen öngününde, belki de tam hastalığın başladığı gün sırtında yırtık bir gömlek, ayağında tabanı gitmiş kunduralar kendini birden karakolda bir takım polislerin ortasına buluveriyor ve burada bunların çeşitli aşağılamalarına katlanıyor. Derken birden burnuna bir borç senedi dayayıveriyorlar. Saray müşavirlerinden Jabarov'a ait günü geçmiş bir senet. Ortalığı kaplayan ağır boya kokusu, 30 dereceyi bulan sıcaklık, karakolu dolduran bir yığın insan, pis boğucu bir koku ve birkaç gün önce evine gittiği bir koca karının öldürüldüğü haberi. Ve bütün bunlar açlıktan karnı bağırsağına geçmiş bir durumdayken oluyor. Bayılmaz da ne yapar insan? Ve bunlar böyle bir şeyi dayanak yapıyorlar kuşkularına. Allah belalarını versin. Bunun can sıkıcı bir şey olduğunu biliyorum Rodiciğim, ama senin yerinde ben olsam hepsinin gözünün içine baka baka bir kahkaha atar ya da daha iyisi suratlarına şöyle okkalı bir tükürük savururdum. Hepsini bir güzel kılaylamayı da unutmazdım. Sen de tükür gitsin, cesaret, ayıp ya. Doğrusu güzel özetledi diye düşündü Raskolnikov, sonra acıyla suratlarına tükürmek mi dedi. Ama yarın yine sorgu var ve ben yarın yine bin bir açıklama yapmak zorundayım. Dün restoranda Zamyotov'la konuşarak kendimi alçalttığım için öyle canım sıkılıyor ki. Allah kahretsin, yarın Porfiri'ye ben giderim ve ona şöyle akrabaca sıkıştırırım. Bildiği bir şey varsa söylesin. Zamyotov'a gelince sonunda akıl edebildi diye düşündü Raskolnikov. Razumihin birden dur diye bağırdı. Raskolnikov omuzunu atarak, dur, sen demin saçmaladın. Evet, iyice düşündüm, sen demin saçmaladın. Ne diye tuzak olsun ki bu? İşçilerle ilgili soru bir tuzaktı dedin. Hiç aklın kesiyor mu? Bu işi sen yapmış olsan dairenin boyandığını, orada işçileri gördüğünü söyler misin? Tam tersine, görmüş olsan bile görmedim dersin. İnsan kendi aleyhine tanıklık eder mi? Eğer o işi ben yapmış olsaydım dedi Raskolnikov isteksiz ve gizlemeye çalışmadığı için tiksintiyle, orada boya yapan işçileri gördüğümü kesin kes söylerdim. Kendi aleyhine öyle mi? Evet, çünkü yalnızca mucikler ve çok deneyimsiz bir takım acemiler reddederler sorgu sırasında her şeyi. Birazcık aklı başında olan, birazcık görmüş geçirmiş bir insan, yok edilmesi elde olmayan bazı delilleri imkanlar ölçüsünde kabul etmeye çalışır. Yalnız bunları bambaşka bir ışık altında, bambaşka anlamlara gelebilecek biçimde değişik sebeplerle açıklar ve yorumlar. Porfiri'nin kafasındaki hesap da buydu. Benim de böyle bir karşılık vereceğimi, doğruyu dile getirmiş olmak için işçileri gördüğümü söyleyeceğimi ve bu konuda bir takım açıklamalara gireceğimi sanıyordu. O zaman da sana cinayetten iki gün önce orada işçi falan bulunmadığını, bölgede senin herhalde cinayet günü saat 8 sularında orada bulunduğunu söyleyiverecek ve seni gafil avlayacaktı. Evet, onun hesabı da buydu. Yani benim kendisine bir an önce gerçeğe uygun bir cevap verme telaşıyla işçilerin orada cinayetten iki gün önce değil, tam cinayet günü bulunduklarını unutacağımı sanıyordu. İyi ama böyle bir şey unutulabilir mi? Hem de kolayca. Kurnaz insanlar böylesi basit şeylerden tuzağa düşerler. İnsan ne kadar kurnazsa basit şeylerden tuzağa düşürüleceğinden de o kadar az kuşku duyar. Çok çok kurnaz bir insanı özellikle de en basit şeylerden tuzağa düşürmek gerekir. Porfiri hiç de senin sandığın gibi budalanın biri değil. Öyleyse alçağın biri. Raskolnikov gülmekten kendini alamadı ama aynı anda şu son açıklamaları yaparken duyduğu canlılık ve isteği tuhaf buldu. Oysa az önce konuşurken üzüntü ve tiksintiden başka bir şey yoktu içinde. Anlaşılan bu sorunun bazı yönlere hoşuma gidiyor diye düşündü. Ama sonra birden tedirgin oldu. Beklenmedik kaygı verici bir düşünceyle rahatsız olmuş gibiydi. Tedirginliği gitgide artmaktaydı. Bakaleyev'in pansiyonuna da gelmişlerdi. Birden sen yalnız gir dedi, ben şimdi dönerim. Nereye gidiyorsun? Geldik artık. Gitmem gerek. Gitmeliyim, bir işim var. Yarım saate kalmaz dönerim. Bizimkilere söyle. Öyleyse ben de seninle geliyorum. Sen de mi bana işkence edeceksin? Raskolnikov bu sözleri öyle acı bir öfke, bakışlarında öyle derin bir umutsuzlukla söylemişti ki Razumihin'in kolları yanına düştü. Bir süre merdivenlerde durup yüzü bir karış Raskolnikov'un hızlı adımlarla evinin bulunduğu yönde yürüyüşünü izledi. Sonra dişleri kenetli, yumrukları sıkılı Porfiri'yi hemen o gün bir limon gibi sıkacağını and içerek kendilerini uzun süredir beklemekten herhalde telaşlanmış olan Pulheri Aleksandrovna yatıştırmak üzere merdivenlere çıkmaya başladı. Raskolnikov evine vardığında tere batmış gibiydi. Güçlükle soluyordu. Merdivenleri hızla çıkıp kapısı kilitsiz duran odasına girdi ve hemen kapıyı çengelledi. Sonra korkmuş, çılgına dönmüş bir halde duvar kağıdının arkasındaki deliğin bulunduğu köşeye atıldı. Elini deliğe sokup birkaç dakika duvar kağıdının en küçük kıvrımlarına varınadık her yanı yokladı. Bir şey bulamayınca ayağa kalktı, derin bir soluk aldı. Az önce Bakaleyev'in pansiyonunun önünde birden ya delikte bir şey kaldıysa diye düşünmüştü. Bir zincir parçası, bir kol düğmesi ya da bunların sarılı olduğu üzerinde koca karının el yazısı bulunan bir kağıt parçası. Daha sonra reddedilmesi imkansız bir delil olarak karşısına çıkabilirlerdi bunlar. Dalgın düşünceli öylece ayakta duruyor. Dudaklarında aşağılayıcı, bilinçsiz, tuhaf bir gülümseme uçuşuyordu. Sonunda şapkasını aldı ve sessizce odadan çıktı. Kafası karmakarışıktı. Dalgın bir halde sokak kapısına vardı. Kalın bir ses, işte kendisi dediğini duyunca da başını kaldırıp baktı. Kapıcıydı bu. Kendisini uzunca boylu, esnaf kılıklı bir adama gösteriyordu. Adamın sırtında bir yelek ve röpte şambre andırır bir elbise vardı. Bu haliyle uzaktan köylü kadınlara benziyordu. Yağlı bir kasket bulunan başını öne doğru değmişti. Aslında adamın bütün vücudu öne doğru eğikti, kamburcaydı. Buruşuk pörsümüş yüzü, yaşının 50'den fazla olduğunu gösteriyordu. Çukurlarına gömülmüş küçücük gözleri sert, hoşnutsuz bakıyordu. Raskolnikov kapıcıya yaklaşarak ne var diye sordu. Esnaf kılıklı adam hiç acele etmeden göz ucuyla onu uzun uzun ve dikkatle süzdü. Sonra yavaşça döndü ve hiçbir şey söylemeden çıkıp yürümeye başladı. Ne oluyor diye bağırdı Raskolnikov kapıcı. Şu adam dedi, gelip sizin adınızı vererek burada şu anda bir üniversite öğrencisi oturuyor mu? Kimin dairesinde oturuyor diye sordu. Tam o sırada siz indiniz. Kendisine sizi gösterdim ama gördüğünüz gibi çekti gitti. Kapıcının ilgisini çekmiş gibiydi durum ama anlaşılan bu o kadar da fazla değildi. Bir an düşündükten sonra dönüp odasına girdim. Raskolnikov hemen adamın arkasından sokağa atıldı ve kendisini caddenin karşı yanında yine bir şeyler düşünüyormuş gibi gözleri yerde ve yine aynı ölçülü ağır adımlarla yürürken gördü. Adımlarını hızlandırıp adama yetişti ama iyice yanına varmayıp bir süre arkasından yürüdü. Sonunda aynı hizaya gelip yandan yüzüne baktı. Adam onu hemen fark etmişti. Bir an gözlerini kaldırıp baktı, sonra yeniden indirdi. Böylece bir dakika kadar yan yana hiçbir şey konuşmadan yürüdüler. Sonunda Raskolnikov, "Kapıcıya beni soruyordunuz," dedi. Sesi nedense çok yavaş çıkmıştı. Adam karşılık vermedi. Hatta dönüp bakmadı bile. Yine sessiz yürüyordu. "Bu da ne demek oluyor? Hem gelip soruyorsunuz hem de hiçbir şey söylemiyorsunuz." Sözcükler sanki ağzından çıkmak istemiyor gibiydi. Sesi kısılıyordu Razumihin'in. Adam bu kez gözlerini kaldırdı. Uğursuz karanlık bakışlarla Raskolnikov'u süzerek "Katil!" diye tısladı. Yavaşça ama çok açık ve anlaşılır bir biçimde söylemişti bunu. Raskolnikov'un birden bacakları kesilir gibi oldu. Sırtında bir ürperti dolaştı. Bir an yüreği bile sanki çarpmaz oldu. Sonra birden kendini tutan bir çengelden kurtulmuşçasına hızla çarpmaya başladı. Böylece 100 adım kadar yan yana ve hiç konuşmadan yürüdüler. Adam ona hiç bakmıyordu. Raskolnikov duyulur duymaz bir sesle ne diyorsunuz siz? Ne katili? Kimmiş katil olan diye mırıldandı. Sen dedi adam daha açık anlaşılır ve etkileyici bir sesle ve Raskolnikov'un rengi gitmiş yüzüne ışığı sönmüş gözlerine bakarak gülümsedi. Nefret dolu bir zafer gülümsemesiydi sanki bu. Bu sırada bir dört yol ağzına gelmişlerdi. Adam soldaki caddeye saptı, sağa sola bakmadan doğruca yürümeye başladı. Raskolnikov adamın ardından baka kalmıştı. 50 adım kadar yürüdükten sonra adam dönüp kavşakta hala kımıldamaksızın duran Raskolnikov'a baktı. Gerçi bu kadar uzaklıktan seçilemezdi ama adam yine nefret dolu bir zafer gülümseyişiyle bakıyor gibi geldi Raskolnikov'a. Güçlükle yürüyerek gerisin geri odasına döndü. Dizleri titriyor, müthiş üşüyordu. Şapkasını çıkarıp masanın üzerine koydu ve odanın ortasında 10 dakika kadar hiç kımıldamadan öylece ayakta durdu. Sonra bitkin düşüp kendini divana attı. Hafif hastalıklı inlemelerle bacaklarını kaldırıp iyice uzandı. Gözleri kapalıydı, yarım saat kadar da böylece yattı. Hiçbir şey düşünmüyordu. Daha doğrusu dağınık, birbiriyle bağlantısız bir takım düşünceler, düşünce uçları uçuşuyordu kafasında. Ta çocukluğunda gördüğü, bir daha da hiç karşılaşmadığı, hiçbir zaman hatırlayamadığı bir takım insan yüzlerini görür gibi oluyordu. Ve kilisesinin çan kulesi, meyhanenin birinde bir bilardo masası ve bilardo oynayan bir subay, bodrum katta bir tütüncü dükkanındaki sigara kokuları, bir birahane bulaşık suları dökülmüş her yanı yumurta kabuğu kırıklarıyla dolu karanlık pis bir merdiven, bir yerlerden duyulan çan sesleri, bütün bu gürültüler kafasının içinde bir kasırga gibi dönüyor, yerlerini birbirlerine bırakıyorlardı. Bunlardan bazıları hatta hoşuna bile gidiyor, onları daha uzun süre canlı tutmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Görüntüler parladıkları gibi çabucak sönüyor, yitiyorlardı. Aslında çok da fazla olmamakla birlikte içinde onu ezen bir şeyler vardı. Bu bazen hoşuna bile gidiyordu. Sırtındaki hafif ürpertiler henüz geçmemişti. Bu ürpertileri duymaktan da hoşlanıyor gibiydi. Birden Razumihin'in telaşlı ayak seslerini ve konuştuğunu duydu. Hemen gözlerini yumdu, uyur gibi yaptı. Razumihin kapıyı açtı, bir süre eşikte durdu, düşünüyor gibiydi. Sonra usulca içeri girdi, yine usulca divana yaklaştı. "Bırak uyusun, yemeğini sonra yer." Ses Nastasya'nın fısıldayarak söylemişti. Razumihin, "Haklısın," dedi. İkisi birden usulca çıkıp kapıyı kapattılar. Yarım saat daha geçti. Raskolnikov gözlerini açtı, sırt üstü dönüp kollarını başının altına geçirdi. "Kim bu adam? Yerin dibinden çıkar gibi karşıma dikiliveren bu adam kim? Neredeydi ve ne gördü? Her şeyi görmüş, buna kuşku yok. Peki ama o sırada nerede duruyordu, nereden bakıyordu ve niçin bugüne dek durdu da şimdi yerin dibinden çıkar gibi çıkıverdi? Hem nasıl görebildi, mümkün mü görebilmesin? Sırtında yine o soğuk ürpertileri duydu. Nikolay'ın kapının arkasında bulduğu kutu, bu mümkün müydü sanki deliller? Bir milimlik bir şeyi gözden kaçırırsın, Mısır piramitleri büyüklüğünde bir delil olarak çıkar karşına. O sırada orada bir sinek uçuyordu ve o gördü, böyle mi yani? Hiç olacak şey mi bu? Birden derin bir tiksintiyle çok zayıfladığını, vücutça düştüğünü duydu. Acı bir gülümsemeyle düşüncelerini sürdürdü. Bunu bilmeliydim. Kendimi tanımama, kendimi sezmeme rağmen hangi cesaretle baltalara sarılıp da ellerimi kana buladım? Bunu önceden bilmek zorundaydım. Umutsuzluk içinde mırıldandı. Bunu bana önceden de bildiğimi kimse söylemeliydi. Arada bir bazı düşünceleri onu sanki hareketsizleştiriyordu. Hayır, o adamların yapıldıkları malzeme başka. Kendisi için hiçbir yasak olmayan gerçek hükmedici, Tuğlan'ı topa tutar, Paris'te kırımlar düzenletir, Mısır'da ordularını unutur, Moskova'ya sefer düzenler, 500.000 insana harcar, Vilna'da bir kelime oyunuyla yakayı sıyırır, Önce'de heykelleri dikilir. Demek ki onun istediği her şeyi yapmasına izin var. Hayır, böyleleri etten kemikten yapılmış olamazlar. Tunçtan yapılmış bunlar. Aklına bambaşka bir şey geldi, gülümsedi. Napolyon, piramitler, Waterloo ve bir memurdan dul kalmış karyolasının altında kırmızı çekmece bulunan sıska, iğrenç, tefeci bir koca karı. Porfiri Petrovic'e nasıl anlatmalı bütün bunları? Nasıl inandırmalı? İnanır mı hiç böyle bir şeye? Bir kez estetik engel buna ve hiç Napolyon bir koca karının karyolası altına girer mi? Sünefesende. Arada bir sayıkladığını sanıyordu. Öylesine ateşleniyor, öylesine büyük bir coşkunluğa kaptırıyordu ki kendini. Koca karı meselesi çok saçma. Evet, belki de bir hataydı bu ama sorun koca karı sorunu değil ki. Koca karı yalnızca bir hastalıktı. Ben onu bir an önce aşıp geçmek istedim. Ben bir insan öldürmedim, bir ilkeyi öldürdüm. Evet, bir ilkeyi öldürdüm ama üstünden aşıp ötesine geçemedim. Bir yere de kaldım. Yalnızca adam öldürmeyi becerebildim. Hatta anlaşılan bunu bile beceremedim. İlke mi? Şu Razumihin denilen ahmak demin sosyalistleri niçin seviyordu ki? Sosyalistler çalışkan adamlar ve tüccar kafalı. Genel mutluluk için uğraşıyorlar. Hayır, ben dünyaya bir kez geldim ve bir daha da gelmeyeceğim. Genel mutluluk yok falan bekleyemem. Ben kendim için yaşamak istiyorum, yoksa hiç yaşayamam daha iyi. Bunu yalnızca cebimdeki rubriyesim sıkı tutup genel mutluluk bekleyerek aç bir annenin önünden geçmek istemedim. Genel mutluluğu kurmak için gerekli tuğlaları taşıyor ve bundan da gönül rahatlığı duyuyorlarmış. Beni unuttunuz. Ben bir kez geldim dünyaya ve yaşamak istiyorum. Birden derece bir gülüşle estetik bir bitim ben, başka bir şey değil diye sürdürdü düşüncesini. Kuşkularının felaketleri karşısında öç alırcasına sevinç duyanların duygularına benzer bir duyguyla bu düşüncesini diklemeye, onunla oynamaya, ondan avuntu olmaya başladı. Evet, gerçekten bir bitim ben. Çünkü ilkin şu anda bir bit olduğumu düşündüğüm için bitim. İkincisi, bir ay boyunca bu işi kendi zevk ve keyfim uğruna bir şeyler sağlamak için değil, sözde soylu ve güzel bir amaca erişmek için yaptığıma, o yüce varlığı tanık gösterdiğim, onu rahatsız ettiğim için bir bitim. Üçüncüsü, işi yaparken eşitlik ilkelerine ve aritmetik imkanlar ölçüsünde uymayı benimsemiştim. Bitler içinde en yararsızını, en bit olanı seçmiştim. Onu öldürüp ilk adımımı atmak için bana gerekli olan kadarını alacaktım. Ne bir fazla ne bir eksik. Ben kesinlikle bir bitim. Dişlerini gıcırdatıyordu. Ben belki de öldürülen bitten de iğrenç bir bitim. Çünkü cinayeti işledikten sonra kendime böyle söyleyeceğimi sezinliyordum. Acaba dünyada bundan daha dehşet verici bir şey var mıdır? Ne alçaklık, ne bayağılık. Atın üzerinde yalın kılıç naralanan peygamberi ne güzel anlıyorum. Allah'ın emri bu, ey titreyen yaratık, boyun eğ. Askerlerini sokağın ağzına yerleştirip herhangi bir açıklama yapmayı bile gerekli görmeden ve suçlu suçsuz demeden ateş açan peygamberin çok ama çok hakkı var. Boyun eğ, ey titreyen yaratık ve istek duyma. Sen isteyemezsin, bu senin işin değil. Ah, hiçbir zaman bağışlayamayacağım şu koca karıyı. Saçları tel içinde kalmış, titreyen dudakları kurumuştu, gözleri tavana dikiliydi. Annem, kız kardeşim, nasıl da severdim onları. Şimdi neden nefret ediyorum? Evet, neden nefret ediyorum onlardan? Fiziksel olarak nefret ediyorum, yanında bulunmalarına katlanamıyorum. Bugün annemi öpmüştüm. Onu kucaklamak, sonra da böyle bir şey yaptığımı bilseydi diye düşünmek. Acaba o sırada söyleyiverse miydim? Ne iyi olurdum. Onu bütünüyle pençesine alan sayıklama haliyle mücadele ediyormuş gibi büyük bir zorlukla düşünüyordu. Benim gibiydi herhalde o da. Bana benziyordu. Ah, nasıl nefret ediyorum şu koca karıdan. Dirilse sanki bir daha öldürebilirim. Zavallı Lizaveta. O da sanki ne diye çıkıp geliverdi. Tuhaf şey, o hiç aklıma gelmiyor. Sanki onu öldürmedim. Lizaveta, Sonya, zavallı uysal insanlar, tatlı bakışlı insanlar, sevimli insanlar. Onlar niçin ağlayıp sızlamıyorlar? Onlar her şeylerini veren insanlardır. Sessiz, sensiz, tatlı tatlı bakarlar. Sonya, Sonya. Ağzı var, dili yok Sonya. Kendini kaybetmişti. Bir anda kendini sokakta bulunca çok şaşırdı. Akşam iyice ilerlemişti. Karanlık gitgide yoğunlaşıyordu. Tekerlek gibi bir ay ortalığı her an biraz daha aydınlatıyordu. Ama hava nedense gündüze göre daha bir bunaltıcıydı. Yollar kalabalıktı. Esnaf ve çalışanlar evlerine dönüyor, ötekiler geziniyorlardı. Hava kireç, toz ve durgun su kokuyordu. Raskolnikov bizim türü dalgın yürüyordu. Evden bir amaçla çıktığını, bir şeyler yapması hem de acele etmesi gerektiğini çok iyi hatırlıyor ama bunun ne olduğunu bir türlü çıkartamıyordu. Birden durdu. Caddenin karşı tarafında bir adamın kendine eliyle işaret ettiğini görmüştü. Yolun o yanına geçti ama adam birden arkasını döndü ve yürümeye başladı. Sanki çağıran o değildi. Başını eğmiş hiçbir yana bakmadan yürüyordu. Çağırdı mı çağırmadı mı diye düşündü Raskolnikov ama yine de adamın arkasından koşmaya başladı. Daha 10 adım bile atmamıştı ki adamı tanıdı, korktu. Deminki adamdı bu. Yine kamburdu, üzerinde yine aynı elbise vardı. Raskolnikov uzaktan adamı izlemeye başladı. Yüreği hızla çarpıyordu. Bir sokağa saptılar. Adam hala dönüp arkasına bakmamıştı. Acaba arkasından geldiğimi biliyor mu diye düşündü Raskolnikov. Adam büyük bir evin avlu kapısından içeri girdi. Raskolnikov adımlarını sıklaştırıp kapıya yaklaştı ve bakmaya başladı. Dönüp bakmayacak mıydı adam? Çağırmayacak mıydı kendisini? Gerçekten de adam kapıdan geçip avluya girince birden arkasına döndü ve tıpkı deminki gibi bir işaret yaptı. Raskolnikov hemen kapıya atıldı, avluya girdi ama adam yok olmuştu. Herhalde en yakındaki merdivene sapmıştı. Raskolnikov arkasından koştu. Gerçekten de 2 kat kadar yukarıdan birinin ağır ölçülü adımlarla merdivenlerden çıktığı duyuluyordu. Şaşılacak şey. Bu merdivenler hiç yabancı değil. İşte 1. katın penceresi gizemli, kederli bir ay ışığı süzülüyor pencereden. İşte 2. kat. Vay anasını. Burası boyacıların çalıştığı daire değil mi? Nasıl olmuş hemen çıkartamamıştı? Adamın ayak sesleri duyulmaz olmuştu. Ya durdu ya da bir yere gizlendi bekliyor. İşte 3. kat. Devam etmeli mi acaba? Nasıl sessizlik bu böyle? İnsanı ürkütüyor, çıkmaya devam etti. Kendi ayak seslerinden de ürküyor, heyecanlanıyordu. Aman tanrım, nasıl da karanlık. Adam herhalde buralarda bir köşeye gizlenmiş olacak. Aa, kapı ardına kadar açık. Raskolnikov biraz düşündü ve içeri girdi. Hol çok karanlık ve bomboştu. Her şey götürülmüş gibiydi. Ayaklarının ucuna basarak usulca salona girdi. Ay ışığıyla yıkanıyor gibiydi salon. Sandalyeler, ayna, sarı divan, duvarda asılı resimler, her şey yerli yerindeydi. Bakır rengi kocaman 100 yuvarlak bir ay pencereyi dolduruyordu. Aydan ileri geliyor bu sessizlik herhalde diye düşündü Raskolnikov. Sanırım bir bilmece soruyor şimdi ay. Durmuş bekliyordu. Uzun bir süre böylece bekledi. Ayın sessizliği arttıkça onun yüreğinin vuruşları da şiddetleniyordu. Hatta acı duyuyordu yüreğinin vuruşlarından. Sessizlik olanca görkemiyle sürüyordu. Birden ince bir dal kırılmış gibi hafif kuru bir çıtırtı duyuldu. Sonra yine ortalık sessizliğe gömüldü. Uyanan bir sinek birden uçmaya başladı. Sonra cama çarparak yakınırcasına vızıldadı. Tam bu anda köşede komodinle pencere arasında duvarda mantoya benzer bir şey görür gibi oldu. Bu da nesi? Daha önce burada bir şey yoktu diye düşündü. Usulca mantoya yaklaştı. Sanki arkasında biri gizleniyor gibiydi. Ucundan tutup yavaşça kaldırdı. Ve köşede bir sandalyenin üzerine oturmuş koca karıyı gördü. Kadın başı öne eğik, yamulmuş gibi oturuyordu. Bu yüzden yüzünü görememişti ama bu oydu. Kadının başında dikilip duruyordu. Sonra korkuyor diye düşündü. Ve baltayı yavaşça ilmekten kurtarıp kadının kafasına indirdi. Bir daha vurdu. Şaşılacak şey. Bu vuruşlara rağmen kadın kımıldamamıştı bile. Sanki tahtadan yapılmıştı. Raskolnikov korktu. İyice eğilip kadına yakından bakmak istedi ama koca karı da başını biraz daha aşağı indirdi. Bunun üzerine Raskolnikov yere döşemelere kadar eğilip kadının yüzüne aşağıdan baktı ve korkudan dona kaldı. Koca karı sandalyesine oturmuş, onun duymaması için büyük bir çaba harcayarak kıs kıs gülüyordu. Birden yatak odasının kapısı da aralanmış gibi geldi Raskolnikov'a. Sanki orada da birileri gülüşüyor, fısıldaşıyordu. Kan beynine sıçramıştı. Baltasını bütün gücüyle ve arda arda koca karının kafasını indirmeye başladı. Ama baltayı her indirişinde yatak odasından duyulan gülme sesleri artıyor, fısıltılar daha bir duyulur oluyordu. Koca karı da sarsıla sarsıla gülüyordu. Raskolnikov kaçmak için atıldı ama bütün antre, kapı ağzı, merdiven, bütün antre salkım saçak insanlarla doluydu. Birbirlerinin başları üzerinden bakıyorlar ama aynı zamanda hepsi de gizlenmiş bekliyor ve susuyorlardı. Raskolnikov'un yüreği sıkışır gibi oldu. Bacaklarını kımıldatamıyordu. Büyümüş dev gibi olmuşlardı sanki. Bağırmak istedi ve uyandı. Güçlükle soluyordu. Ama şaşılacak şey, düş görmeye devam ediyordu sanki. Kapısı ardına kadar açıktı ve kapının eşiğinde hiç tanımadığı bir adam gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Raskolnikov gözlerini daha tam açamadan yeniden kapadı. Kımıldamadan sırt üstü yatıyordu. Düş görmeye devam mı ediyorum yoksa bu gördüğüm gerçek mi diye düşündü ve kirpiklerini hafifçe aralayarak baktı. Yabancı aynı yerde duruyor ve ona bakmaya devam ediyordu. Birden usulca eşiği geçti. Kapıyı arkasından özenle kapadı. Masanın yanına kadar geldi. Burada bir dakika kadar bekledi. Bu arada gözlerini bir an bile ondan ayırmamıştı. Sonra hiç gürültü etmeden divanın yanındaki sandalyeye oturdu. Şapkasını yanına yere bıraktı. İki elini bastonuna, çenesini de ellerine dayadı. Uzunca bir bekleyişi hazırlandığı görülüyordu. Raskolnikov'un kırpaşan kipriklerinin arasından görebildiği kadarıyla bu, tıknaz, beyazımtırak, sarı sakallı, pek genç denemeyecek bir adamdı. 10 dakika geçti, ortalık hala aydınlıktı. Ama artık akşam oluyordu. Odada derin bir sessizlik vardı. Merdivenlerden bile tek ses gelmiyordu. Yalnız arada bir cama çarpa çarpa uçan irice bir sineğin vızıltısı duyuluyordu. Sonunda bütün bunlar Raskolnikov için dayanılmaz bir hal aldı. Birden yerinden doğrularak, "Pekala, söyleyin bakalım ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. Yabancı sakin sakin gülümseyerek Raskolnikov'un sorusuna oldukça tuhaf bir karşılık verdi. Ben zaten sizin uyumadığınızı, yalnızca uyur gibi yaptığınızı anlamıştım. Kendimi tanıtmama izin verin. Arkady Ivanovich Svidrigailov. Raskolnikov bir kez daha, yoksa hala düş mü görüyorum diye düşündü. Karşısında duran beklenmeyen konuğa güvensizlikle kuşkuyla baktı. Sonunda şaşkınlık içinde, Svidrigailov ama bu... Çok saçma, olacak şey değil diye söylendi. Onun bu şaşkınlığı konuğu hiç de şaşırtmışa benzemiyordu. Size uğramamın iki sebebi var. İlki sizinle tanışmak istemem. Nicedir son derece ilginç şeyler duyuyorum hakkınızda. İkincisi doğrudan doğruya kız kardeşiniz Avdotya Romanovna'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir girişimde benden yardımınızı esirgemeyeceğinizi umuyorum. Hakkımdaki düşüncelerinden dolayı kız kardeşiniz birinin tavsiyesi olmadan bana kapısından içeri adım bile attırmaz. Ama siz yardım ederseniz öyle sanıyorum ki... Raskolnikov onun sözünü keserek yanılıyorsunuz dedi. İzninizle sorabilir miyim? Onlar daha dün geldiler değil mi? Raskolnikov karşılık vermedi. Dün geldiler biliyorum. Ben de önceki gün geldim zaten. Bakın Radyon Romanovich. Kendimi de temize çıkartmaya çalışacak değilim ama açıklamama izin verin. Boş inançları bir yana bırakarak sağduyu ile düşünecek olursak bütün bu olup bitenlerde benim yönümden özellikle suç sayılabilecek bir şey var mı? Raskolnikov konuşmadan ona bakmaya devam ediyordu. Yani benim suçum kendi evimde korunmasız bir kızı sıkıştırmam ve onu tiksinç önerimle aşağılamamdır öyle değil mi? Herkesten önce kendimi itiraf ediyorum bunu. Yalnız kabul ediniz ki ben de bir insanım. Ve kısacası ben de aşık olur sevebilirim. Ne yaparsınız? Böyle şeyler bizim irademizle olmuyor ki. Bu durumda da her şeyin açıklaması son derece doğallık kazanıyor. Burada bütün sorun şu. Ben bir canavar mıyım yoksa bir kurban mı? Kurbansam nasıl bir kurban? Düşünün. Ben sevdiğim kıza benimle birlikte Amerika'ya ya da İsviçre'ye kaçmasını önerirken belki de ona karşı sonsuz bir saygı besliyorum içimde. Yalnız bu da değil. Her ikimiz için mutlu bir gelecek kurmayı düşünüyorum. İnsan aklı, algılaması, tutkuların tutsağı oluyor çoğu kez. Ben belki de ondan çok kendime kıydım. Raskolnikov onun sözünü tiksintiyle keserek "Hayır" dedi. "Hiç de dediğiniz gibi değil. Siz ister haklı olun, sen haksız, ben sizden tiksiniyorum. Sizi tanımak bilmek istemiyorum. Kovuyorum sizi, defolun." Svidrigailov birden bir kahkaha attı. Pes doğrusu. Sizi kandırmak olacak şey değil. Kurnazlık edeyim dedim ama hayır. Siz sorunun en can alıcı noktasına parmak bastınız. Ama siz şu anda bile kurnazlık ediyorsunuz. Svidrigailov çıngıraklı bir kahkaha dağıtarak "Ne olmuş sanki? Ne olmuş?" dedi. "Bonkur derler buna. Bu kadarcık bir kurnazlığa da mı izin yok artık? Ama siz benim sözümü kestiniz. Öyle ya, bu da böyle. Ben bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer bahçedeki o olay olmasaydı hiçbir tatsızlık da olmayacaktı. Marfa Petrovna..." Raskolnikov onun sözünü kabaca keserek "Duyduğuma göre" dedi, "Marfa Petrovna'yı da öbür dünyaya siz göndermişsiniz. Demek bunu da duydunuz. Hoş, duymamanız olacak şey değildi ya. Sorunuza gelince bu konuda vicdanım tümüyle rahat olduğu halde doğrusu nasıl yanıt vereceğimi bilemiyorum. Yani korktuğumu, çekindiğimi falan sanmayın. Bu konuda gizli kapaklı hiçbir şey yok. Her şey apaçık ortada. Doktor raporları tıka basa yemek yedikten ve bir şey yakında şarap içtikten sonra tok karnına banyoya girmenin sebebi olduğu beyin inmesinden söz ediyor. Raporlarda başkaca hiçbir şey yok. Bu kesinlikle böyle. Ama ben epeyce düşündüm olay üzerinde, özellikle de buraya gelirken trende. Bu acı, bu mutsuz sonda benim hiç mi payım yok? Onu sinirlendirdiğim için ya da başka herhangi bir sebeple benim yüzümden olmasın bütün bunlar. Ama böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı sonucuna vardım. Raskolnikov gülümsedi. Keyfe kadar üzüntülerle rahatsız etmişsiniz kendinizi. Niçin gülüyorsunuz? Düşünün, top top iki kırbaç vurdum ona. İzi bile kalmadı bunların. Rica ederim, beni yüzsüz bir adam sanmayın. Ben bunun benim yönümden ne denli aşağılatıcı bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bunun da ötesinde bir şey, ama şunu da çok iyi biliyorum ki, Marfa Petrovna da nasıl söylemeli, benim bu merakımdan çok hoşnut olmuşa benziyordu. Doğrusunu isterseniz kız kardeşinizle ilgili o olay olabildiğine sömürüldü. Marfa Petrovna'nın evden bir yere çıkamadığının üçüncü günüydü. İlçede de görülmesi için bir sebep kalmamıştı. O ünlü mektubuyla ilçede herkesi bıktırtmıştı. Ve derken benim şu iki kırbacı olağanüstü bir olay haline getirdi. Hemen arabayı hazırlamalarını buyurdu. Hiç hoşlanmıyor görünmelerine karşın, kadınların bazen aşağılanmaktan çok ama çok büyük zevk aldıklarını söylemeye gerek bile görmüyorum. Gerçi bu herkeste böyledir. İnsanlar genellikle aşağılanmaktan çok ama çok hoşlanırlar. Bilmem siz de fark ettiniz mi? Ama kadınlar için bu özellikle böyledir. Hatta denilebilir ki yalnızca bununla yetinirler, bununla yaşarlar ve başka hiçbir şeye gerek duymazlar. Raskolnikov bir ara kalkıp gitmeyi ve bu görüşmeye bir son vermeyi düşündü. Ama tuhaf bir merak, hatta hesaplılığa benzer bir takım düşünceler bir an için bunu yapmasına engel oldu. Dalgın dalgın, kavga etmekten hoşlanır mısınız diye sordu. Hayır, pek sevmem dedi Svidrigailov. Sesi sakindi. Marfa Petrovna ile hemen hiç kavga etmezdik. Tam bir uyum içindeydik. Hoşnuttu benden. 7 yıllık evliliğimiz boyunca topu topu iki kez kırbaç kullandım. Bunlardan ilki evlendiğimizden 2 ay sonra çiftliğe yeni yerleştiğimiz sıralarda olmuştu. İkincisi ise işte şu son olaydır. Siz de beni canavar ruhlu, gerizekalı, körülük yanlısı biri sanmıştınız herhalde. Yeni gelmişken bilmem hatırlıyor musunuz Radyon Ramonoviç? Birkaç yıl önce henüz mahkemelerin açık görüldüğü o mübarek zamanlarda adını şimdi çıkartamadığım soylunun biri bir Alman kadınını vagonda kırbaçlamıştı da adamı gerek halk gerekse basın rezil etmiş, yerin dibine batırmıştı. Çağın çirkin davranışı da aynı yıl olmuştu yanılmıyorsam. Kara gözler, ah neredesiniz gençliğimizin o altın çağları. Her neyse, benim bu konudaki düşüncem şu. O Alman kadını kırbaçlayan adama herhangi bir biçimde sevecenlik duymuyorum. Çünkü aslında böylesi bir davranış, ne diye sevecenlik duyacakmışım ki böyle bir davranışa? Bununla birlikte şunu da söylemekten kendimi alamayacağım. İnsanın tepesini atıran öyle Alman kadınlar oluyor ki bazen, hiçbir ileri görüşlü insan o soylu adamın yaptığını yapmayacağına ilişkin kendinden yana güvence veremez. Ama o zamanlar hiç kimse olaya bu açıdan bakmamıştı. Oysa asıl insanca olan bu noktadır. Asıl hak ve adalet de budur. Svidrigailov birden gülmeye başladı. Raskolnikov bir şey açıkça anlamıştı. Svidrigailov kesin olarak bir şeylere karar vermişti ve gizli bir takım düşünceleri vardı. Birkaç gündür hiç kimseyle konuşmamışsınız galiba diye sordu Raskolnikov. Hemen hemen öyle. Ne oldu? Benim böylesine aklı başına bir olmam mı şaşırttı sizi? Hayır, gereğinden çok aklı başında olmanız şaşırtıyor beni. Sorularınızın kabalığına gücendiğim için mi? Öyle değil mi? Ne diye güceneyim ki? Sonra insanı şaşırtan bir saflıkla ve dalgın dalgın sürdürdü sözlerini. Siz nasıl sorduysanız ben de öyle cevap verdim. Beni özellikle ilgilendiren hiçbir şey yoktur, hele bu sıralar. Az önce söylediğim gibi kız kardeşinize olan ilgim yüzünden bir takım bayağı düşüncelerle yüzünüze güldüğümü düşünmekte özgürsünüz. Ama size açıkça söyleyeyim ki canım çok sıkılıyor. Özellikle şu son 3 günden beri. Onun için sizi gördüğüme çok sevindim. Sakın gücenmeyin Radyon Ramonoviç, ama nedense siz bana çok tuhaf bir insan olarak görünüyorsunuz. Biliyor musunuz, sizde bir şeyler var. Özellikle şimdi, yani şu anda değil de genel olarak şu sıralarda. Peki geri aldım sözlerimi. Çatmayın kaşlarınızı öyle. Sandığınız gibi yol yordan bilmez kaba saba bir adam değilim. Bilmiyorum, belki hiç kaba saba bir adam değilsiniz dedi Raskolnikov. Bakışları kederliydi. Hatta bana öyle geliyor ki siz çok iyi bir sosyete adamısınız. Ya da hiç değilse nerede nasıl davranılacağını bilen aklı başında bir insansınız. Svidrigailov soğuk, hatta biraz kendini beğenmiş bir tavırla, doğrusunu isterseniz beni kimsenin düşüncesi ilgilendirmez. Öte yandan madem ki ülkemizde bayağı kişiler el üstünde tutuluyor, ben ne diye öyle olmayayım ki dedi ve gülümseyerek ekledi. Hele insanın yaratılışı da buna verişliyse. Ne olursa olsun ben sizin burada pek çok tanıdığınız olduğunu duydum. Yani siz hani şu çevresi olmayan diye nitelendirilen kişilerden değilsiniz. Bu durumda özel bir amacınız olmasa beni ne diye gelip arayacaksınız? Svidrigailov Raskolnikov'un sorusundaki ana noktayı değinmeden övünürcesine evet dedi. Pek çok tanıdığım olduğu doğrudur. Bugün 3. gündür ki bu kente sürtüp duruyorum. Ben çevremi tanıyorum, çevremde sanıyorum beni tanıyor. Oldukça şık giyiniyorum, çevremde kimse beni yoksul bir insan olarak görmüyor. Şu yapılan köylü reformu da bize pek dokunmadı. Ormanlarım, sulak çayırlarım olduğu için gelirimde biraz almada olmadı. Ama oraya gitmem, eskiden beri sıkılırım oralardan. Sürtüp durduğum şu 3 gün içinde kimseyle bir yakınlığım olmadı. Bir de buraya kent diyorlar. Nasıl kurulmuş, niçin kurulmuş bu kent burada Allah aşkına? Tam anlamıyla bir memur ve her türden öğrenci kenti. 8 yıl önce bu kente serserilik ediyordum ben. Doğrusu ya, o sıralar pek çok şeyin farkına varmamıştım. Bugün güvendiğim tek bir şey var, o da anatomi. Allah sizi inandırsın. Ne anatomisi? Svidrigailov bu kez de sorulan sorunun farkında olmadan, şu sizin kulüpleriniz, dusotlarınız, ilerlemeleriniz yok mu? Aman benden ırak olsunlar azizim. Artık oyunda hileye paydos. Demek hile yaptığınız da oldu. Hilesiz olur mu hiç? 8 yıl önceki kibarlıktan, efendilikten nasibini almış esaslı bir gruptuk biz burada. Zamanımızı güzel geçirdik. Hem biliyor musunuz, hepimiz yol yordan bilen insanlardık. Şairler, kapitalistler falandık. Sonra bilmem fark ettiniz mi? Bizler Rus toplumunda oturup kalkmayı bilen insanlara hep oyunda hile yapanlar arasında rastlanır. Bu işleri bıraktığımdan beri köyde oturmamın sebebi de bu. Nijenli bir Yunanlı olan borcum yüzünden az kalsın hapse düşüyordum o sıralar. Derken tam bu sırada Marfa Petrovna yetişti. Yunanlıyla pazarlığa oturup 30 bin ruble karşılığı beni kurtardı. Borcunun tamamı ise 70 bin rubleydi. Kendisiyle yasal olarak evlendik. Beni alıp köy çiftliğine götürdü. Sanki bir hazineydim. Kendisi benden 5 yaş büyüktü. Beni çok seviyordu. 7 yıl köyden dışarı çıkmadım. Şunu da unutmayın ki bir başkası adına düzenlenmiş 30 bin rublelik borç senedini hani kendisine başkaldırırsam falan diye hep bir koz olarak elinde tuttu. Şöyle bir kıpırdayacak olsam tuzağa düştüm demekti. Yapardı da. Zaten kadınlarda bütün bu duygular karışık olarak bir arada bulunur. Ortada böyle bir senet olmasaydı kaçar mıydınız? Bilmem ki bunu size nasıl söylesem. Bu senetten dolayı hemen hiç rahatsız olmadım. Zaten canım bir yere gitmek de istemiyordu. Marfa Petrovna'nın kendisi bana iki kez yurt dışına çıkmamı önerdi. Sıkıldığımı görüyordu ya. Daha önce de çıkmıştım dışarıya. Her çıkışımda da müthiş canım sıkılmıştı. Can sıkıntısı da değil, ne bileyim işte. Deniz, Napoli körfezi, güneşin doğuşu. Bakarsın içinde üzücü bir şeyler duyarsın. En çok da bu üzüntüden nefret etmişimdir. Hayır, insanın memleketi daha iyi. Burada hiç değilse başkalarını suçlar, kendini haklı görürsün. Hem ben belki bir araştırma grubuyla Kuzey Kutbu'na gideceğim. Çünkü içkiden tiksiniyorum. Oysa şarap bir yana zaten hiçbir şey söz konusu değil benim için. Denedim bunu. Dediklerine bakılırsa belki pazar günü Yusupov Parkı'nda büyük bir balonla uçacakmış. Yanına da belli bir ücret karşılığı yol arkadaşı alacakmış. Aslı var mı acaba? Biner miydiniz böyle bir balona? Ben mi? Hayır, öylesine söyledim. Svidrigaylov gerçekten de dalgınlaşmış gibiydi. Bu adam ne istiyor diye düşündü Raskolnikov. Hayır, bu senet beni üzmüyordu diye sürdürdü sözlerini Svidrigaylov. Yine öyle dalgındı. Ben kendim ayrılmıyordum çiftlikten. Kaldı ki bir yıl önce doğum günümde Marfa Petrovna bana bu seneti de geri vermişti. Hem de üzerine önemlice bir para ekleyerek. Paralı kadındı. Görüyor musunuz Arkadi İvanoviç, size nasıl güveniyorum demişti. İnanmıyor musunuz böyle söylediğine? Ama bilmelisiniz ki köyde hatır sayılır bir patron olmuştum. Yörede herkesi tanınmıştım. Sonra çeşitli kitaplar da getirttim. Marfa Petrovna başlangıçta onaylıyordu bu kitap işini ama sonraları okumaktan bana bir hal geleceğinden korkmaya başladı. Marfa Petrovna'yı çok özlemiş gibisiniz. Ben mi? Olabilir. Belki de gerçekten özledim. Aklıma gelmişken hayalete inanır mısınız? Ne hayaleti? Ne hayaleti olacak? Bildiğimiz hayalet. Siz inanır mısınız? Evet, belki de hayır. Yani pek o kadar da değil. Peki hayalet gördüğünüz oluyor mu? Svidrigaylov tuhaf bir bakışla Marfa Petrovna arada bizi ziyaret etmek lütfunda bulunuyor diye mırıldandı ve ağzı tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Nasıl yani ziyaret etmek lütfunda bulunuyor? Üç kez geldi. İlki kendisini toprağa verdiğimiz gündü. Mezarlıktan çıktıktan bir saat sonra göründü. Buraya hareketimin ön günüydü. İkinci kez dün değil, önceki gün yoldayken Malaya Vişehir istasyonunda göründü. Şafak vaktiydi. Üçüncüsü de iki saat önce tek başıma odamda otururken oldu. Uyanık mıydınız? Tümüyle üçünde de uyanıktım. Geliyor bir dakika kadar konuşuyor, sonra kapıdan çıkıp gidiyor. Her kapıdan çıkar girer. Hatta ayak seslerini duyar gibi olurum. Peki ben sizin başınıza bu türden şeylerin kesin kes geldiğinin için düşündüm. Nasıl olduğunu kendi de anlamadan söyleyiverdi. Bu sözler Raskolnikov'u çok şaşırtmıştı. Büyük bir heyecan içindeydi. Svidrigaylov şaşırarak demek böyle dedi. Demek siz bunu düşündünüz. Gerçekten mi? Aramızda ortak bir nokta bulunduğunu söylememiş miydim size? Raskolnikov serçe, hiçbir zaman böyle bir şey söylemediniz dedi, heyecanlıydı. Söylemedim mi? Hayır. Söylediğimi sanıyordum. Demin içeri girdiğimde gözlerinizi kapamış, kendinizi uyur gibi gösterdiğinizi görür görmez kendi kendime işte ta kendisi demiştim. Raskolnikov, ne demek ta kendisi? Bununla söylemek istediğiniz ne diye bağırdı. Svidrigaylov gerçekten şaşırmış gibiydi. Safça, ne mi diye kekeledi. Doğrusu bunu ben de bilmiyorum. Bir dakika kadar sustular. Gözlerini birdenbire birbirlerine dikmişlerdi. Ama bütün bunlar çok saçma diye bağırdı Raskolnikov. Canı sıkılmıştı. Marfa Petrovna geldiği zaman sen neler söylüyor? Kim o mu? İnce çekirdeğini doldurmaz şeylerden söz eder. İnsanoğlu neymiş görün de şaşın. Zaten beni öfkelendiren de bundan başka bir şey değil. İlk gelişinde sonunda çünkü çalışma odamda yalnız kalmış bir sigara sütürüp karmaşık düşünceleri dalmıştım. Birden kapıdan giriverdi. Arkadi İvanoviç, bugün telaştan yemek odasındaki saati kurmayı unutmuşsunuz dedi. Bu saati gerçekten de 7 yıldır hep ben kurardım. Kurmayı unuttum mu da bana hep o hatırlatırdı. Ertesi gün artık buraya geliyorum. Sabah karşı istasyona inmişim. Gece yolda biraz uyuklamıştım. Her yanım dökülüyordu. Gözlerimden de uyku akıyordu. Bir kahve söylemiş oturuyorum ve bir de ne göreyim? Marfa Petrovna elinde bir deste oyun kağıdı gelip yanıma oturmamış mı? Falınıza bakıp yolculuğunuzu nasıl geçeceğini söyleyeyim mi Arkadi İvanoviç dedi. Faldan çok iyi anlardı. Ona falıma baktırmadığım için kendimi hiç bağışlamayacağım. Korkup kaçmıştım. Aslında tam o sırada kampana da çalmıştı. Ve işte bugün bir aşçı dükkanından getirdiğim berbat yemekten sonra ağırlaşmış bir mideyle bir sigara tüttürmüş oturuyordum ki birden Marfa Petrovna içeri girdi. Üzerinde yeşil ipekli kumaştan uzun çok şık bir elbise vardı. Merhaba Arkadi İvanoviç dedi. Elbisemi nasıl buldunuz? Aniska böresini dikebilir mi? Aniska bizim köyde oturan bir terzi kızı. Eskiden toprak kölelerindendi. Sonra Moskova'da terzilik kurslarına falan gitmiş çok iyi bir kızdı. Marfa Petrovna karşımda dönüp duruyordu. Önce elbisesine sonra da yüzüne dikkatle bakarak Marfa Petrovna dedim. Böyle önemsiz şeyler için ta buraya bana kadar gelip rahatsız olmaya neden böyle isteklisiniz? Ah aman tanrım dedi. Şimdi demek artık seni rahatsız etmeyeceğim. Kendisini biraz kızdırmak için ben Marfa Petrovna evleniyorum dedim. Bu kendi bileceğiniz bir şey Arkadi İvanoviç dedi. Yalnız karınızı toprağa verir vermez evlenmeye kalkışmanız size fazlaca şeref kazandırmaz. Bari iyi birini seçmiş olsaydınız yoksa ne siz mutlu olabilirsiniz ne de o. Yalnızca herkesi kendinize güldürmüş olursunuz. Bunları dedikten sonra çıkıp gitti. Yürürken elbisesinin ışırtısını duyar gibi oldum. Ne saçma şeyler ama öyle değil mi? Belki de bütün bunları siz uyduruyorsunuz dedi Raskolnikov. Svidrigaylov dalgın dalgın. Ben çok az yalan söylerim dedi. Sorudaki kabalığın farkına varmamış gibiydi. Bundan önce de hayalet gördüğünüz olmuş muydu? Ha evet gördüm bir kez 6 yıl önce. Filka adında bir uşağım vardı. Ölmüştü gömüldüğü gün alışkanlıkla Filka çubuğumu getir diye seslendim. İçeri girdi. Doğruca çubuklarımın bulunduğu küçük cam dolaba yürüdü. Herhalde benden öç alıyor diye düşündüm. Çünkü öldüğü gün kendisini esaslı paylamıştım. Böyle yırtık dirseklerle nasıl yanıma gelebiliyorsun? Çık dışarı sersem diye bağırmıştım. Çıktı gitti ve bir daha da dönmedi. O zaman bunu Marfa Petrovna'ya söylememiştim. Kendisi için ayin yaptırıp dua falan okutmak istedim ama sonra utanıp vazgeçtim. Bir doktora görünseniz. Rahatsızlığımın ne olduğunu bilmemekle birlikte hasta olduğumu ben de biliyorum. Ancak bana kalırsa ben sizden 5 kat daha sağlıklıyım. Demin size hayaletlere inanıp inanmadığınızı sormuştum. İnanıyor musunuz? Hayır, hem de hiç inanmıyorum. Raskolnikov'un sesi öfkeliydi. Böyle durumlarda genellikle ne derler diye mırıldandı. Svidrigailov. Kendi kendine konuşur gibiydi. Başını hafifçe yana eğmiş bir başkanına bakıyordu. Derler ki sen hastasın, göründüğünü sandığın şeylerde. Gerçekliği olmayan bir sayıklamadan başka bir şey değil. Zaten bu işte sağlam bir mantık arama. Ben hayaletlerin yalnızca hastalara göründüğüne katılıyorum ama bu hayaletlerin başkalarına değil de yalnızca hastalara göründüğünü kanıtlar. Raskolnikov sinirli bir şekilde hayalet diye bir şeyin olmadığına hiç kuşku yok dedi. Başkanına bakmakta olan Svidrigailov gözlerini ağır ağır ona doğru çevirerek demek hiç kuşku yok dedi. Demek siz böyle düşünüyorsunuz. Peki şöyle düşünemez miyiz acaba? Sağlıklı bir insanın bunları görmesi için hiçbir neden yok. Hayaletler başka dünyalardan parçalar, bölümlerdir. Onların başlangıcıdırlar çünkü. Çünkü sağlıklı insan yeryüzü insanı demektir. Yani bu dünyada yaşayan insandır. Yeryüzünün düzeni bunun böyle olmasını gerektiriyor. Ama şu sağlıklı insan biraz hastalığını verince, yani organizmasındaki normal yeryüzü düzeni bozuluverince, bir başka dünyanın olabilirliği kendini duyurmaya başlar. Hastalık arttıkça öteki dünyayla yakınlık tartar. İnsan öldüğünde ise doğrudan doğruya öteki dünyaya göçer gider. Ne zamandır düşündüğüm bir konu bu benim. Eğer öbür dünyaya inanıyorsanız bu düşüncelere de inanabilirsiniz.